Ayrım 3.
Son gösteri tensikatından sonra yukarıda kim kalmışsa ona da haber ver dedi. CIA'in başına yalnızca siyasal kimlikleri nedeniyle gelip kamuoyunun öfkesine kurban edilerek gidenler hariç bu kuruluşun en yüksek rütbeli kişisi uluslararası bağlantı müdür muavini denilen kimse olup nedense ondan hep bu unvanıyla söz edilirdi. Bayan Sullivan patronuna muavinin henüz binadan çıkmadığını bildirdi. O herif yeter, söyle de hazır beklesin. Ha, bu hafta sonu için olan tenis randevumu da iptal et. Bayan Sullivan kara gözlükleri üstündeki kaşları yukarıya kalkıverdi. Bu seferki durum gerçekten ciddi olmalıydı. Diamond ağırlıklarla çalışmaya koyuldu. Ayrıca Şişko'dan öğleden sonra her istediğim an bilgi almak için sıra önceliği istiyorum. Belki akşama kadar. Başüstüne efendim. İyi, notlarını oku bakayım. Sıvı halde yüksek protein. Bay Star'la Bay Hammond'a haber. Muavine haber. Şişko için sıra önceliği. Tamam. Şimdi hepsinin başına reis için bir mesaj al. Diamond yaptığı hareketlerin etkisiyle ağır solumaya başlamıştı. Mesaj. Roma havaalanı bozgun eyleminin kusursuz olmama olasılığı var. Araştırıp durumu bildireceğim. 7 dakika sonra Bayan Sullivan döndüğünde elindeki büyük bardağın içinde koyu, köpüklü, morumsu renkte bir sıvı vardı. Bu rengi ona içindeki çiğ ciğer veriyor olmalıydı. Diamond jimnastiklerinin sonuna yaklaşmıştı. Duvara tutturulmuş çelik bir barda çalışıyordu. Durup yemeğini eline aldı. Bayan Sullivan hemen tekrar duvara yapıştı. Güneş lambalarının etkisinden elinden geldiği kadar korunmaya çalışıyor. Bir yandan da o hassas cildinin daha şimdiden oldukça yanıp tahriş olduğunu hissediyordu. Ana şirket hesabına çalışmanın pek çok avantajları vardı doğrusu. Fazla mesailer, dolgun bir emeklilik, hastalık ve ilaç yardımları. Kanada kayalık dağları üzerindeki şirket sayfiye evlerinde geçirilen tatiller, güzel yılbaşı partileri. Ama iki de büyük derdi vardı. Haftada bir güneş yanığına uğramak ve Bay Diamond'ın öfkesini kendisinden çıkarmasına izin vermek. Gene de filozofça davranıyordu Bayan Sullivan. Hangi iş kusursuzdu ki? Notların hepsi yapıldı mı? Diamond içtiği sıvıyı bitirdiğinde hafifçe ürpermişti. Evet efendim. Diamond kadının orada bulunduğunun hiç farkında değilmiş gibi külodunu çıkarıp önü cam kapalı duşa girdi. Soğuk suyu sonuna kadar açtı. Gürültüsünün içinden "Reis mesajımı aldı mı?" diye seslendi. "Evet efendim." Kısa bir sessizlik oldu. Sonunda Diamond "Lütfen cevabının ne olduğunu bana söylemekten çekinmeyin Bayan Sullivan" dedi. "Efendim?" Diamond duşu kapattı, adımını atıp dışarı çıktı. Dolaşımı hızlandıracak biçimde dokunmuş özel havlularla kurulanmaya başladı. "Size reisin mesajını okumamı mı istiyorsunuz efendim?" Diamond hafifçe için çekti. Dakikada 100 kelimenin üstünde yazanlar grubundaki tek yüzüne bakılır kadın bu olmasa "İyi olur Bayan Sullivan" dedi. Kadın not bloğuna baktı. Güneş lambalarına karşı gözlerini kırpıştırıp duruyordu. Cevap: "Reisten Diamond'a. Bu konuda başarısızlık kabul edilemez." Diamond düşünceli bir tavırla apış arasını kurularken başını salladı. Tam beklediği gibi bir cevaptı bu. Çalışma odasına döndüğünde zihni bıçak gibi keskinleşmiş, kararlar vermeye hazırdı. Üstünde rahat bir çalışma giysisi vardı. Soluk sarı, askılı bahçıvan pantolonu. Oldukça bol ve rahat, üstelik yanığını da gösteren bir tonda. Baş yardımcı pür dikkat, zevkten mest, konsolun başında çalışmasını sürdürüyordu. Şişko Münih Beşlisi'nin öyküsünü oldukça şekillendirmişti. Diamond cam üstlü toplantı masasının başındaki döner koltuğa kuruldu. "Bellek bankasından buraya ver" diye seslendi. Dakikada 500 kelime hızıyla gelsin veriler. Bundan hızlısını sindiremezdi çünkü. Şişko'nun verileri bir düzine uluslararası kaynaktan derleniyordu. Üstelik İngilizce'ye çevirisi de kovboy filmleri kadar ilkel olduğundan insan anlamaya çalışırken yoruluyordu. Münih Beşlisi, kuruluş gayri resmi, vurucu, amaç eşit Münih olimpiyatlarında İsrailli atletleri öldüren kara eylülcülerin yok edilmesi. Lider ve kilit adam eşit Stern, Asa. Üye ve uydular eşit Levitson, Zuel, Yariv, Chaim, Zarmi, Nehemia, Stern, Hanna. Yariv, Chaim, Doğum Ekim 11, 1952. Yeri Elat, İsrail. Öksüz, kibutsta büyümüş. Ayrıntılar mevcut. Münih Beşisi'ne katılış Eylül 7, 1972. Bugün için ana şirkete zarar verebilme katsayısı 0,64 artı. Katsayının orta düzeyde oluş nedeni eşit, bu adam amaca bağlı fakat lider tipi değil. Zarmi Mehemiah, doğum Haziran 11, 1948. Yeri Asdod, İsrail. Kibbutz, üniversite ordu yetiştirmesi. Ayrıntılar mevcut. Aktif gerilla virgül bağımlı değil. Yapmış olduğu veya olabileceği eylem listesi mevcut. Münih Beşisi'ne katılmış Eylül 7, 1972. Bugün için ana şirkete zarar verebilme katsayısı 0,96 artı. Katsayı yüksekliğinin nedeni eşit, bu adam amaca bağlı ve lider tipi. Dikkat, dikkat, dikkat, dikkat. Bu adam görüldüğü yerde öldürülmesi gereken biri. Stern Hanna, doğum Nisan 1, 1952. Yeri Skokie, Illinois, ABD. Üniversite, sosyoloji ve romans dilleri. Aktif okul eylemcisi, NSA ve CIA dosyaları mevcut. Tekrarlama, tekrarlama, tekrarlama. Diamond masanın üstünden gözlerini kaldırdı. Ne oluyor diye sordu. Bir yanlışlık var efendim. Şişko önce söylediğini düzeltecek. Neymiş? 2 dakikaya kalmaz öğreniriz efendim. Şişko veri alıyor. Bayan Sivivan makine odasından salona girdi. Münih Beşisi üyelerin telefonlarını istedim efendim dedi. Hazır olur olmaz getir buraya. Baş üstüne efendim. Baş yardımcı dikkati kendi üzerine çekmek için elini havaya kaldırdı. İşte geliyor efendim. Şişko hatasını düzeltiyor. Star'ın Roma eylemiyle ilgili raporuna dayanarak düzeltiyor. O rapordaki verileri daha yeni sindirmiş. Diamond masanın üstüne yansıtılan bilgiyi okudu. Daha önce Yariv Chaim'in ana şirkete zarar verebilme katsayısına ilişkin verilen rakamın düzeltilmesi. Düzeltilmiş katsayı eşit 0,001. Katsayı düşüklüğünün nedeni eşit, bu kişi öldürülmüştür. Daha önce Zarmi Nehemiah'ın ana şirkete zarar verebilme katsayısına ilişkin verilen rakamın düzeltilmesi. Düzeltilmiş katsayı 0,001. Katsayı düşüklüğün nedeni eşit, bu kişi öldürülmüştür. Diamond arkasına yaslanıp kafasını salladı. 18 saatlik bir gecikme diye söylendi. Bir gün bu yüzden canımız yanacak. Şişko'nun suçu değil efendim. Dünyadaki nüfus patlamasıyla bizim bilgi patlamasının doğal sonucu. Bazen bana öyle geliyor ki insanlar hakkında çok fazla şey biliyoruz. Baş yardımcı kendi düşüncesine kıkır kıkır güldü. Bu arada konuşma üslubundaki değişikliğe dikkat ettiniz mi efendim? Hangi değişikliğe? Eskiden bu adam derken şimdi artık bu kişi demeye başladı. Ana şirketin kadın ve erkek elemanlara eşit hak tanıyan bir tüzel kişi olma yoluna girdiğini anlamış Şişko. Baş yardımcının sesinden duyduğu gurur belli oluyordu. Diamond enerjisiz bir sesle harika bir şey diye söylendi. Bayan Sivivan elinde 5 resimle makine odasından girip resimleri Diamond'ın çalışma masasının üstüne koydu. Sonra platformdan aşağı inip elinde not blok notu emir almak üzere hazır bekledi. Diamond resimleri karıştırdı. Münih Beşisi üyeleri arasından hayatta olarak bilinen tek kişiyi Hanna Stern'i bulmaya çalıştı. Bulduğu surata baktı, başını salladı, kaderci bir tavırla içini çekti. Ah bu CIA salakları. Baş yardımcısı konsolun taburesinde dönüp gözlüklerini düzelterek ona baktı, tedirgindi. Ne oldu efendim diye sordu. Diamond gözlerini kısmış, karşısındaki duvar boyu pencereden gözüken Washington alanına bakıyordu. Anıtın tepesinde her gün bu saatte bir bulut dolaşır, sivri beyaz sütun sanki bulutun ırzına geçmeye niyetleniyormuş gibi gözükürdü. Diamond parmak eklemlerinden birini üst dudağına vurdu. Star'ın eylem raporunu okudun mu diye sordu. Bir göz attım. Daha çok imla yanlışları açısından. O İsrailli gençlerin yolculuğu nereye doğruydu? Bay Diamond'ın böyle yüksek sesle düşünmesi baş yardımcıyı her zaman huzursuz etmişti. Sorulan sorulara Şişko'nun yardımı olmadan cevap vermeyi sevmezdi. Hatırladığıma göre Londra'ya gidiyorlardı dedi. Tamam, niyetleri Heathrow havaalanına ulaşıp Filistinli gerillaları uçak kaçırmadan önce avlamaktı. Pekala. Madem ki Münih Beşlisi ekibi Londra'ya gidiyordu, Roma'da ne diye indiler? 414 uçuş numaralı uçak zaten Roma ve Paris'e uğrayıp Londra'ya gidiyor değil miydi? Efendim, bunun birçok nedeni olabilir. Sonra neden İngiltere'ye uçağın Filistinlilerce kaçırılacağı tarihten 6 gün önce gidiyorlar? Neden Londra'da göz önünde o kadar uzun süre beklemeye razı oluyorlar? Evlerinde beklerlerse daha güvende olmazlar mıydı? Ama belki de sonra da neden üstlerinde Pau'ya uçak biletleri çıkıyor? Pau'ya mı efendim? Star'ın eylem raporunda var. 32. sayfanın sonunda başlayıp 34'ün ortasına kadar süren bölüm. Kurbanların üstlerinden ve çantalarından çıkan eşyaların tanımı. Listeyi İtalyan polisi hazırlamış. Pau'ya iki uçak bileti de var o listede. Başyardımcı Pau'nun nerede olduğunu bilmediğini belli etmek istemiyordu. İlk fırsatta Şişko'ya sormak üzere bunu zihninin bir kenarına not etti. ''Bunlar ne anlama geliyor efendim?'' diye sordu. CIA'nin bir kere daha Domuzlar Körfezi'nde ve Watergate olayındaki gibi çuvalladığı anlamına geliyor. Bir kere daha berbat ettiler ortalığı. Diamond'ın çenesi kasıldı. ''Bu ülkenin kafasız seçmenleri CIA yozlaşıyor ya da ahlaksızlaşıyor diye boş yere üzülüyorlar. Bu kuruluş bir ülkenin mahvına kötülüğünden değil beceriksizliğinden sebep olacak.'' Tekrar masasına dönüp Hannah Stern'in resmini eline aldı. Şişko tam bu Hannah Stern'i anlatırken geri gidip düzeltmelere başladı dedi. Şimdi kaldığı yerden devam etsin. Biraz da derinlik ver taramaya. Hem verileri hem elindeki fotoğrafın yarattığı etkiyi dikkate alan Diamond, Bayan Stern'in terör hareketlerine katılan kalabalığın en uçlarında yer alan ve çok rastlanan türden biri olduğuna karar vermekteydi. Genç, zeki, orta sınıf bir Amerikalı, amaçlara bağlı. Bu tipi iyi tanırdı Diamond. Liberallik moda olsa iyi bir liberal olurdu bu kız. Her yaptığı işte özsaygı arayan biri olmalıydı. Kendi sağduyu noksanlığını saplantısızlık diye göstermeye çalışan biri. Üçüncü dünyadaki açlığı merak eden ama üniversite bahçesinde elinde bol protein tüketen koskocaman köpeğiyle gezen, bu yolla da tüm canlılara olan sevgisini kanıtlamaya kalkan tip. İsrail'e ilk defa bir yaz tatilinde amcasını ziyaret için gitmişti. Kendi deyimiyle bu yolculuğun asıl nedeni Yahudiliğimin bilincine varmak oluyordu. Bu sözler NSA'nın kız hakkındaki raporundan alınmaydı. Diamond bu cümleyi okurken içini çekmeden edemedi. Galiba Bayan Stern'de demokrasinin yarattığı o ünlü saplantı vardı. Tüm insanlar ilginç yaratılmıştır saplantısı. Şişko'ya göre Bayan Stern'in katsayısı oldukça düşüktü. Çünkü Şişko onu evleninceye kadar kendi varlığına iyi bir neden bulmaya çalışan tipik bir Amerikalı genç kız olarak nitelendiriyordu. Kızın kişiliğinde kent gerillalarına özgü psikolojik bozukluklardan eser olmadığı gibi şiddet eylemlerinde cinsel bir zevk bulacak tip de hiç değildi. Ayrıca ün kazanma meraklısı gibi de görünmüyordu. Bu merak nice modası geçmiş artistleri o güne kadar gözden kaçmış sosyal suç tutkularına yönelten bir meraktı. Yo hayır, Hannah Stern'in resminde ve verilerinde üzerine olağanüstü dikkat çekecek hiçbir şey yoktu. Yalnız iki noktanın dışında. Birincisi, bu kız Asa Stern'in yeğeni oluyordu. İkincisi de Münih Beşlisi'nin hayatta kalmış tek üyesi oydu. Diamond Bayan Sivivan'a döndü. Star'la o araba, yani Bay Haman'a 10 dakikaya kadar sinema salonunda bulunmalarını söyle. Peki efendim. Muavin de oraya gelsin. Sonra başyardımcıya döndü. Sen Şişko üzerinde çalışmaya devam et. Bu Asa Stern denilen liderle ilgili derin tarama istiyorum. Bilgi verecek tek kişi o. Ona en yakın kişilerin listesini çıkar. Aile, dost, birlikte iş yaptıkları, ortakları, tanıdıkları, aşkları falan filan. Bir saniye efendim. Başyardımcı önce kompütüre iki soru verdi, sonra bir açıklama maddesi ekledi. Şey efendim, en yakınların listesi dediğiniz aşağı yukarı 327 kişilik bir liste olacak. Haklarında kısa veriler de gelecek. Bunlara baktıktan sonra ikinci derece yakınlara, yani dostların dostlarına falan geçmemiz gerekecek. Oradan önümüze 35 milyon isim gelmesi gerekiyor. Herhalde bir öncelik seçimi yapmamız şart efendim. Başyardımcının hakkı vardı. Önemli bir karardı bu. Şişko'dan liste istemenin bin türlü yolu vardı çünkü. Diamond, Asasiten'le ilgili şimdiye kadar bildiklerini aklından geçirdi. İçgüdüsünü gıdıklayan bir satır vardı orada. Meslek veya paravan meslek. Çiftçi, gazeteci, ozan, tarihçi. Demek adam tipik bir terörist değildi. Daha beter bir şeydi. Romantik bir vatansever. Listeyi duygusal açıdan iste dedi. Aşk, sevgi, dostluk falan. Bu tür ilişkilere yönel. En yakınlardan en uzağa doğru yapsın taramayı. Başyardımcı içine dolgun bir soluk çekerken gözleri parıldıyordu. Parmak uçlarını birbirine sürttü. İşte bu seferki sanat gerektiren bir görevdi. Aşk, sevgi, dostluk, güven. Böyle kaypak kavramlar, kazık gibi metotlarla öğrenilecek şeyler değildi. Hiçbir kompütör, hatta Şişko bile böyle konularda direkt cevap veremezdi. Sorular non frekans sayılarıyla, non sekitör ilişkileriyle sorulmak zorundaydı. Yani en basit anlamıyla ölçülebilir bir neden olmaksızın yapılmış hareketler, belirli bir mantık olmadan girişilmiş eylemler, belki sevgi, dostluk, güven gibi nedenlere dayanan şeyler olabilirdi. Ama bunların listesini çıkarırken de çok dikkatli davranmak şarttı. Çünkü aynı hareket ve eylemlerin nedeni nefret, delilik veya şantaj da olabilirdi pekala. Zaten sevgi için motivasyon içgüdüsünü saptamak hiçbir zaman kolay değildi. Hele sevgiyi şantajdan ayırmak hemen hemen olanaksızdı. Enfes, leziz bir görevdi bu. Çok da güçtü. Şişko'ya ilk soruları yazdırırken başyardımcının omuzları bir öne bir arkaya oynuyordu. Dans eder gibi. Bayan Sivov'un çalışma odasına döndü. Sinema salonunda sizi bekliyorlar efendim. İyi, o telefonları da getir. Ne var? Tanrı aşkına Bayan Sivov'un. Bir şeyim yok efendim, sırtım kaşınıyor o kadar. Daha neler? Daryl Star, Arap'la birlikte derhal sinema salonuna gitmesi için emir geldiği anda işlerin ters gittiğini sezmişti. Salona girip de kendi patronunun asık bir suratla orada oturmakta olduğunu görünce korkularının gerçek olduğunu anladı. Uluslararası görev bağlantı muavini Star'a kafasıyla kısa bir selam verdi. Arabada homurdanmakla yetindi. Son günlerde uğradığı dertlerin çoğundan petrol zengini Arap şeyhlerini sorumlu tutuyordu. Bu sorunlardan biri de Bay Diamond'ın CIA'nin göbeğine yerleşmesi ve her yapılana burun kıvırmasıydı. Petrolcü Araplar Batı'ya şantaj yapmak, onları İsrail'e yaptıkları yasal ve duygusal yardımlardan alıkoymak için ilk defa petrol boykotu uyguladıklarında, muavinle birlikte CIA'nin diğer ileri gelenleri kafa kafaya vermişler ve NE-385'e 8 planını önermişlerdi. Bu planın bir adı da 6 Saniye Savaşı'ydı. Plana göre CIA'nin desteklediği dindar İslam Mazoist Falanj kuvvetleri Arap devletlerini hırstan ve açgözlülükten kurtarabilmek için tüm petrol tesislerinin %80'ini bir dakika bile sürmeyen bir harekat sonucu işgal ediverecekti. Tabii korkuya kapılıp güneyde Rodezya'ya, kuzeyde İskandinavya'ya kadar kaçmış olabilecek Arap ve Mısır askerlerini derleyip toplamak sonradan belki 3 ay kadar sürebilir diye neyse. 6 saniye savaşı için gerekli kararlar konusunda ne ABD başkanını ne de kongreyi yormamak gerektiğinde herkes hemfikirdi. Hele seçim yılında eylemin birinci aşaması gerçekleştirilmiş, siyah ve Müslüman Afrika liderlerinin birçoğu bir cinayet salgını sonucu hayata veda etmiş, bir kısmını kendi ailesinden kimseler öldürmüştü. Tam ikinci aşama için hazırlık dönemindelerken birden her şey donduruldu. CIA'nin yaptıklarına ait bazı bilgiler dışarı sızmış, kongrenin çeşitli komisyonlarına ulaşmıştı. CIA ajanlarının listesi Fransa, İtalya ve Yakın Doğu'nun sol basını eline geçti. Uluslararası CIA iletişimi işlemez oldu. Kompütürlerinin hafıza bankalarında birçok bandın silinmiş olduğu keşfedildi. Hele bu sonuncusu bir felaketti. Çünkü CIA seçimle gelmiş Amerikan yetkililerini hep haklarında topladığı bilgilerle kontrol etme adetindeydi. Ve derken günün birinde Bay Diamond'la az sayıdaki yardımcıları merkeze gelip yazılı emir ve yetki belgelerini gösterdiler. Bu belgelere göre petrol üreten ülkelerle direkt veya teğet ilişkisi olan her konuda ana şirket tüm yetkilere sahipti. O güne kadar ne muavin ne de diğer CIA'ciler ana şirketin adını bile duymuş değillerdi. Onlara hemen durum anlatıldı. Ana şirket Batı dünyasının enerji ve istihbaratını etkili biçimde kontrol eden büyük ve uluslararası petrol, haberleşme ve ulaşım şirketlerinin bir konsorsiyumuydu. İşte bu ana şirket düşünmüş, taşınmış, sonunda kendi kârlarını 2 yıl içinde 3 katına çıkartmaya yardımcı olan petrolcü dostlarına zarar verilmesini uygun bulmamış ve CIA'nin bu gibi işlere burnunu sokup bilir bilmez ortalığı karıştırmasına engel olmaya karar vermişti. CIA'de hiç kimsenin aklından Bay Diamond'a veya ana şirkete karşı gelmek gibi bir fikir geçmedi. Ülkenin en baş yöneticilerini bile kontrol altında tutan bir gruptu çünkü bunlar. Hem direkt yardım yoluyla hem de bazı adayları kamu önünde karalayacak ya da yüceltecek yöntemler uygulamak, Amerikan halkının gerçek diyebildiği şeye yeni şekiller vermek yoluyla. Ömrü skandallarla dolu olan CIA gibi bir kuruluşun tunduralar bile boru hattı döşeyebilen böyle bir güce karşı şansı ne olabilirdi ki? Hükümetin güneş enerjisi ya da rüzgar, gelgit, jeotermal enerji gibi konulardaki bilimsel araştırma bütçesini sıfıra yaklaştırmayı başaran, böylece kendilerine rakip yaratmaktan kurtulan bu örgüte kim karşı gelebilirdi? Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ndeki adamları kanalıyla bu ülke halkına atom artıklarını topraklarında barındırmayı bile kabul ettirmiş bir kuruluştu bu. O öldürücü artıkları, en ufak bir falsoda felaketten kurtuluş yoktu. Falsonun olmamasına, hiçbir zaman olmamasına da olanak var mıydı ki? Ana şirket CIA'yı devralırken hükümetten hiçbir ciddi engelle karşılaşmadı. Zaten seçim yılı olduğu için böyle konularla kim uğraşırdı? Seçimden sonraki 3 yıllık sakin dönemden de pek ürkmeye gerek yoktu.